Ayrım 14. Babayı 2 gün sonra taburcu ettiler. Onu radyasyon tedavisine razı etmek için radyoloji uzmanı dedikleri birini getirdiler. Baba kabul etmedi. Onu ikna etmem için beni ikna etmeyi denediler. Ama ben babanın yüzündeki anlamı görmüştüm. Onlara teşekkür ettim. Formları imzaladım ve Fort Torino'mla babayı eve götürdüm. O gece baba üzerine yün bir battaniye alıp divana uzandı. Ona sıcak çayla kavrulmuş badem götürdüm. Kolumu sırtına doladım. Onu kolayca kaldırdım. Kürek kemiği parmaklarımın altında bir kuş kanadı gibiydi. Battaniyeyi göğsüne çektim. Kaburgalar o ince sarkık deriyi geriyordu. Bir arzun var mı baba? Yok bacım. Sağ ol. Yanına oturdum. O zaman ben senden bir şey isteyeceğim. Çok yorgun değilsen elbette. Nedir? Senden Castigar'a gitmeni istiyorum. General Taher'in kızını istemeni. Babanın kuru dudakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Solmuş bir yapraktaki yeşil bir benek. Emin misin? Bugüne kadar hiçbir şeyden bu kadar emin olmadım. İyice düşündün mü? Balay baba. Öyleyse ver şu telefonu bana, bir de küçük defterimi. Afalladım. Şimdi mi? Ne zaman peki? Gülümsedim. Peki. Ona telefonu verdim. Sonra da babanın Afgan dostlarının numaralarını kaydettiği küçük siyah not defterini. Tahirileri buldu, numarayı çevirdi, almacı kulağına götürdü. Yüreğim göğsümde taklalar atıyordu. Cemile Can, selamun aleyküm, dedi. Kendini tanıttı, bekledi. Daha iyiyim, sağ ol. Gelmeniz öyle büyük bir incelikti ki. Bir süre dinledi, başını salladı. Unutmam, teşekkür ederim. General Efendi evde mi? Duraklama, teşekkür ederim. Bana çevrilen gözleri ışıl ışıldı. Nedense içimden gülmek geldi ya da çığlık atmak. Elimin ayasını ağzıma bastırdım, hafifçe ısırdım. Baba usulca kıkırdadı. General Efendi, selamun aleyküm. Evet, çok daha iyiyim. Balay, çok naziksin General Efendi. Yarın sabah sizi ve Tahiri Hanım'ı ziyarete gelmek istiyordum. Hayırlı bir iş için. Evet, 11 mi? Çok güzel. Hoşça kalın. Koda Hafez. Telefonu kapadı. Bakıştık. Kıkır kıkır gülmeye başladım. Baba da öyle. Baba saçlarını ıslattı. Geriye doğru taradı. Temiz beyaz bir gömlek giymesine yardım ettim. Kravatını bağlarken boynuyla yaka arasındaki 6 santimlik boşluk gözümden kaçmamıştı. Babanın gittiği zaman ardında bırakacağı bütün o boşlukları düşündüm. Başka şeyler düşünmek için kendimi zorladım. Gitmemişti ki, henüz değil. Üstelik bu, güzel şeyler düşünmesi gereken bir gündü. Mezuniyetime giydiği kahverengi takım elbisesinin ceketi fena halde bollaşmıştı. Daha doğrusu baba onu dolduramayacak kadar erimişti. Kolları kıvırmam gerekti. Çömeldim, ayakkabısının bağcıklarını bağladım. Tahiriler, Fremont'un geniş bir Afgan nüfus barındıran bir semtinde düz tek katlı bir evde oturuyorlardı. Geniş pencereleri, eğimli bir çatısı, sardunya sakslarıyla süslü, üstü kapalı bir sundurması vardı. Generalin gri minibüsü araba yolundaydı. Babanın Ford'dan inmesine yardım ettim, yeniden direksiyona geçtim. Yolcu camından içeriye eğildi. Evden ayrılma, bir saat sonra ararım. Peki baba dedim, iyi şanslar. Gülümsedi, uzaklaştım. Dikiz aynasından bakınca babanın son babalık görevini yerine getirmek üzere Tahirilerin araba yolunu toparlayarak çıktığını gördüm. Babanın aramasını beklerken oturma odamızı aşınladım. Uzunluk 15 adım, genişlik 10,5 adım. Ya general hayır derse ya benden nefret ediyorsa ikide bir mutfağa gidiyor saate bakıyordum. Telefon saat tam 12'de çaldı, babaydı. Evet, general kabul etti. Soluğumu bırakıverdim, oturdum, ellerim titriyordu. Ya... Evet ama Süreyya Can yukarıda odasında seninle konuşmak istiyor. Peki. Baba birine bir şey söyledi. Bir çıtırtının ardından telefonu kapadı. Emir Süreyya'nın sesi. Selam. Babam olur dedi. Biliyorum dedim. Almacı öteki elime geçirdim. Sırıtıyordum. Öyle mutluyum ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de mutluyum Emir. Ben olanlara inanamıyorum. Güldüm. Biliyorum. Dinle dedi. Sana bir şey söylemek istiyorum. Şimdiden bilmen gereken bir şey. Ne olduğu umurumda bile değil. Bilmen gerek. Aramızda sır olmamalı. Ayrıca benden duymanı yeğlerim. Kendini iyi hissetmeni sağlayacak da söyle tabii. Ama hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Karşı uçta uzun bir sessizlik oldu. Virginia'da yaşarken bir Afgan erkeğiyle kaçtım. O sırada 18 yaşındaydım. İsyankarın, budalanın tekiydim. O uyuşturucu kullanıyordu. Bir ay kadar birlikte yaşadık. Virginia'daki bütün Afganların diline düşmüştük. Sonunda peder bizi buldu, kapıya dikildi ve beni eve dönmeye zorladı. Deli gibiydim, bağırıyor, çağırıyor, ondan nefret ettiğimi haykırıyordum. Her neyse, sonuçta eve döndüm ve ağlamaya başladı. Özür dilerim, almacı bıraktığını duydum. Burnunu temizledi, Kusura bakma dedi boğuk bir sesle. Eve dönünce annemin felç geçirdiğini öğrendim. Yüzünün sağ yanına inme inmişti. Ben öyle büyük bir suçluluk duydum ki bunu hak etmemişti. Kısa bir süre sonra peder Kaliforniya'ya taşınmamıza karar verdi. Sessizlik. Şimdi babanla aranız nasıl diye sordum. Her zaman düşmanlıklarımız vardı. Hala da var ama o gün gelip beni aldığı için ona minnettarım. O benim hayatımı kurtardı. Durakladı. Evet, anlattıklarım seni rahatsız etti mi? Biraz dedim. Ona bir gerçek borçluydum. Ona yalan söyleyemezdim. Ben henüz tek bir kadınla bile yatmamışken onun bir erkekle birlikte olduğunu öğrenmenin iftiharımı incittiğini saklayamazdım. Beni az da olsa rahatsız etmişti. Ama babadan Castelgari gitmesini istemeden önceki haftalarda bu konuyu kafamda yeterince kurcalamıştım. Ve sonuçta şu soruya varmıştım. Bir insanı geçmişinden dolayı eleştirmek bana mı düşmüştü? Fikrini değiştirecek kadar mı? Hayır Süreyya, kesinlikle değil. Söylediklerin hiçbir şeyi değiştirmez. Evlenmemizi istiyorum. Yeniden ağlamaya başladı. Ona imreniyordum. Onun sırrı açığa çıkmıştı. Dile dökülmüştü. Üstesinden gelinmiş, icabına bakılmıştı. Ağzımı açtım, az kaldı ona her şeyi anlatıyordum. Hasan'a nasıl ihanet ettiğimi, yalan söylediğimi, onu evden kovdurduğumu, babayla Ali'nin 40 yıllık ilişkisini tuz buz ettiğimi. Ama anlatamadım. Süreyya Taher'in yüzlerce bakımdan benden kat kat üstün biri olduğunu farkındaydım. Cesaret bunlardan yalnızca biriydi. Ertesi akşam laf yani söz kesmek için Taher'lerin evine gittiğimizde arabayı sokağın karşısına bırakmak zorunda kaldım. Arabalar evin önünü çoktan doldurmuştu. Sırtımda dün babayı Castelgari'den alıp eve götürdükten sonra satın aldığım lacivert takım elbise vardı. Dikiz aynasında kravatımı kontrol ettim. Hoş deyip görünüyorsun dedi baba, yakışıklı. Sağ ol baba, iyi misin? Dayanabilecek misin? Dayanmak mı? Bu benim yaşamımın en mutlu günü Emir. Yorgun yorgun gülümsedi. İçeriden kulağıma konuşmalar geliyordu, gülüşmeler, hafif bir Afgan müziği. Sara Hank Üstad'dan bir gazeldi galiba. Zili çaldım. Kapıdaki gözetleme penceresindeki perde çekildi. Bir yüz dışarıya baktı. Sonra görünmez oldu. Bir kadın sesi duyuldu. Geldiler. Konuşmalar kesildi. Biri müziği kapadı. Kapıyı Taheri Hanım açtı. Selamın aleyküm dedi. Yüzü ışıl ışıldı. Saçlarına perma yaptırmış olduğunu fark ettim. Ayak bileğine kadar uzanan siyah zarif bir elbise giymişti. Ben hole girince gözleri buğulandı. Daha kapıda ağlamaya başladım Emircan dedi. Babanın dün gece tembihlediği gibi eğildim, elini öptüm. Bizi aydınlık bir koridordan geçirip oturma odasına soktu. Lambrili duvarlarda yeni ailemin fotoğrafları asılıydı. Kabarık saçlı genç Taheri Hanım'la general, arkada Niagara şelalesi. Taheri Hanım üzerinde bol bir elbise, yanında dar yakalı bir ceket giymiş, ince bir kravat bağlamış, gür siyah saçlı general. Tahta bir dönme dolaba binmeye hazırlanan, el sallayıp gülümseyen, diş deli güneşte parlayan Süreyya. Generali göz alıcı üniformasıyla Ürdün Kralı Hüseyin'i el sıkışırken gösteren bir fotoğraf. Zahir Şah'ın bir portresi. Salonda duvarın dibine sıralanmış olan iskemlelere oturmuş iki düzine kadar konuk vardı. Baba girince herkes ayağa kalktı. Baba önde, ben arkada yavaşça salonu dolaştık, konuklarla tokalaştık. Generalle yine gri takım elbise, baba kucaklaştılar. Birbirlerinin sırtına pat pat vurdular. Saygılı, alçak bir sesle birbirlerini selamladılar. General beni bir kol boyu uzakta tutup bilgiç bilgiç gülümsedi. İşte bu iş böyle yapılır paçam, Afgan usulü dercesine. Birbirimizin yanağını üç kez öptük. Kalabalık salonda yerlerimize oturduk. Baba ile yan yana, generalle karısının karşısına. Babanın solukları biraz hırıltılıydı. Mendiliyle sık sık alnını, kafasını kuruluyordu. Ona baktığımı gördü. Yüzüne gergin bir tebessüm oturtmayı becerdi. Dudaklarını ben iyiyim dercesine oynattı. Süreyya geleneklere uygun bir biçimde ortada görünmüyordu. Birkaç dakikalık hoşbeşten sonra general genzini temizledi. Salon sessizleşti. Herkes gözlerini saygıyla kucağına dikti. General başını babaya doğru salladı. Baba da kendi genzini temizledi. Söze başladı. Konuşurken sık sık durup soluklanması gerekiyordu. General efendi, Cemile Hanımcan, bugün oğlumla birlikte evinize büyük bir alçak gönüllülükle geldik. Sizler seçkin ve saygın ailelerden, şerefli bir soydan gelen, onurlu, saygıdeğer insanlarsınız. İçim, evinizde bulunduğum şu an size soyadlarınızda ve atalarınızın hatırasına sonsuz bir ihtiram ve sınırsız bir saygıyla dolup taşmakta. Durdu, birkaç derin soluk aldı, alnını kuruladı. Emircan benim tek oğlum, tek çocuğum. Bana çok iyi bir evlat oldu. Umarım nezaketinize layık olur. Emircan'la ben bizi onurlandırmanızı ve oğlumu ailenize kabul etmenizi rica ediyoruz. General başını kibarca salladı. Sizin gibi bir insanın oğlunu ailemize katmaktan büyük şeref duyarız dedi. Şanınız herkesin malumudur. Kabil'de sizin aciz bir hayranınızdım, bugün de öyleyim. Ailemizin ailenizle birleşmesi bizim için onurdur. Sana gelince Emircan, seni evime hem bir evlat hem de gözümün nuru olan kızımın kocası olarak kabul ediyorum. Acın acımız, sevincin sevincimiz olacak. Umarım Cemile halanla beni ikinci bir ana baba sayarsın. Biricik Süreyya'mla sana mutluluklar dilerim. Hayır dualarımız sizinle. Herkes alkışladı, bu işaret üzerine başlar koridoru çevrildi. Beklediğim an gelmişti. Süreyya koridorun ucunda göründü. Şarap renginde, geleneksel, uzun kollu ve sırma işli, göz kamaştırıcı bir Afgan elbisesi giymişti. Baba elimi tuttu, sıktı. Tahere Hanım bir kez daha gözyaşlarına boğuldu. Süreyya arkasında bir dizi akraba, genç kızla bize doğru ağır ağır ilerledi. Babamın elini öptü, sonunda yanıma oturdu, gözlerini yere dikti. Alkışlar şiddetlendi. Geleneğe göre Süreyya'nın ailesini bir nişan töreni, Şirini Hori düzenlemesi gerekiyordu. Tatlı yeme töreni. Bunu birkaç aylık bir nişanlık dönemi izleyecekti. Sonra da sıra masrafını babamın karşılayacağı düğüne gelecekti. Şirini Hori fikir birliğiyle atlandı. Nedenini herkes biliyordu. Dolayısıyla kimse sözcüklere dökmedi. Babanın öyle 3-5 ayı yoktu. Evlilik hazırlıkları sürerken Süreyya ile bir kez olsun yalnız kalamadık. Henüz evlenmediğimiz, hatta Şirini Hori bile yapmadığımız için uygunsuz karşılanırdı. Ben de baba ile birlikte Tahirlere gitmek, ailece akşam yemekleri yemekte yetindim. Sofrada Süreyya'nın karşısında oturmak, başını göğsüme bastırıp saçlarını koklamanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmek, onu öpmek, onunla sevişmek. Baba, Evrussi, düğün töreni için 35 bin dolar harcadı. Biriktirdiği paranın neredeyse tamamını. Fremont'ta Afganlara ait büyük bir düğün salonu kiraladı. Babayı Kabil'den tanıyan patron ona hatırı sayılır bir indirim yaptı. Baba bir örnek alyanslarımızın, pilaların ve elimle seçtiğim pırlanta yüzüğün parasını ödedi. Bana bir smokinle nikah için gereken geleneksel yeşil takım elbiseyi aldı. Düğün gecesi için yapılan ve Tanrı'ya şükür çoğunluğunu Tahir Hanım'la arkadaşlarının üstlendiği hazırlıklardan, bütün o koşuşturmadan yalnızca bir avuç bölük bölçük ana anımsıyorum. Nikahımızı örneğin, bir masanın çevresine dizildik. Süreyya'da, ben de yeşil giymiştik. İslam'ın rengi ama aynı zamanda da baharın, taze başlangıçların rengi. Süreyya'nın üzerinde uzun kollu bir elbise, yüzünde peçe vardı. Masadaki tek kadın oydu. Baba, General Tahir'i, bu kez smokinli. Süreyya'nın amca ve dayıları masanın çevresindeki iskemlelere dizilmişlerdi. Süreyya ile ikimiz ciddi ve saygılı yere bakıyor, arada bir çaktırmadan bakışıyorduk. Molla tanıklara alışıldık soruları sordu, Kur'an okudu, sırayla yemin ettik, belgeleri imzaladık. Süreyya'nın dayısı Virginia'dan gelen Şerifcan ayağa kalktı, boğazını temizledi. Süreyya onun 20 yıldan fazladır Amerika'da yaşadığını söylemişti. Göçmenlik bürosunda çalışıyordu ve Amerikalı bir kadınla evliydi. Kuşa benzeyen bir yüzü, kabarık saçları olan bu ufak tefek adam aynı zamanda bir şairdi. Bir otel kağıdını Süreyya için yazdığı uzun şiiri okudu. Bitirince konuklar hayranlıklarını dile getirdi. Vay vay Şerifcan. Sonra sırtımda smokin, yüzünü örten duvağı, bembeyaz gelinliğiyle bir periden farksız görünen Süreyya ile birlikte ellerimiz kilitlenmiş sahneye doğru yürüyüşümüzü anımsıyorum. Baba ağır aksak yürüyüşüyle benim yanımda, generalle karısı da Süreyya'nın yanındaydı. Salonda alkışlayan konuk denizini yararak, patlayan flaşlar yüzünden gözlerimiz kırpıştırarak ilerlerken amcalar, dayılar, hala ve teyzeler, kuzenlerden oluşan bir geçit alayı bizi izliyordu. Süreyya'nın kuzenlerinden biri, Şerifcan'ın oğlu, biz adım adım ilerlerken başımızın üstüne bir Kur'an tuttu. Hoparlörlerden düğün marşı aheste boro yayıldı. Baba ile Kabil'den ayrıldığımız gece, Mahipar kontrol noktasındaki Rus askerin söylediği şarkı. Sabah kilitleyip anahtarını kuyuya at. Usulca git, güzelim ay ışığım, usulca git. Sabah güneşine doğmayı unuttur. Usulca git, güzelim ay ışığım, usulca git. Sahneye kurulmuş bir tahta benzeyen divanda oturduğumu anımsıyorum. Süreyya'nın eli elimde, karşımızda bize çevirmiş 300 küsur yüz. Ayna mesef yaptık, bize bir ayna verdiler. Baş başa birbirimizin yansılarına bakabilmemiz için de başımızın üstüne bir örtü örttüler. Süreyya'nın aynadaki gülümseyen yansısına bakarken, örtünün sağladığı o bir anlık mahremiyette ilk kez fısıldadım. Seni seviyorum. Yanakları kıpkırmızı oldu, kına kadar kırmızı. Tabaklar dolusu rengarenk yiyecekler anımsıyorum. Çoban kebabı, Şöleh goşti ve safranlı pilav. Baba divanda aramızda oturuyor, gülümsüyor. Terli erkekler halkı olmuş, geleneksel attan dansı yapıyor, zıplıyor, eğiliyor, tablanın delice ritmine uyup hızlanıyor, daha da hızlanıyor, sonunda bitkin bir halde halkadan kopuyorlar. Keşke Rahim Han da burada olsaydı dediğimi anımsıyorum. Bir de acaba Hasan da evlendi mi diye merak ettiğimi. Eğer öyleyse örtünün altındaki aynada kimin yüzüne bakmıştı, hangi kınalı eli tutmuştu? Gece saat 2 gibi parti düğün salonundan babanın dairesine taşındı. Bir kez daha çaylar demlendi, müzik komşular polis çağırıncaya kadar sürdü. Sonra güneşin doğmasına bir saat kala ve konuklar nihayet gittikten sonra Süreyya ile ilk kez baş başa kaldık. Yaşamım boyunca çevremde hep erkekler olmuştu. O gece bir kadının yumuşaklığını, sevecenliğini keşfettim. Babanın dairesinde oturma fikri Süreyya'dan çıkmıştı. Kendi evimizin olmasını istemez misin dedim. Kakacağım bu kadar hastayken mi diye karşılık verdi. Gözleri bu evliliğin bu koşullarda başlatılamayacağını söylüyordu. Onu öptüm. Teşekkür ederim. Süreyya kendini babamın bakımına adadı. Sabahları kahvaltısını hazırlıyor, yataktan inmesine yardım ediyordu. Ona haplarını veriyor, giysilerini yıkıyor, her öğleden sonra gazeteden uluslararası haberleri okuyordu. En sevdiği yemeği güçlükle 3-5 kaşık alabildiği patates çorbayı pişiriyor, her gün onu mahallede kısa bir yürüyüşe çıkartıyordu. Baba yatağa düşünce de bedeninde yara açılmasın diye onu her saat başı çevirmeye başladı. Bir gün eczaneden babanın morfin haplarını alıp eve döndüm. Tam kapıyı kaparken Süreyya'nın çabucak babanın battaniyesinin altına bir şey soktuğunu gördüm. Hey gördüm, siz ikiniz ne çeviriyorsunuz bakalım? Hiçbir şey dedi Süreyya gülümseyerek. Yalancı, babanın battaniyesini kaldırdım. Bu da ne dedim, deri kaplı defteri görür görmez anladığım halde. Parmaklarımı altın yaldızlı dikişlerinde gezdirdim. Havai fişekleri, Rahim Han'ın defteri verdiği geceyi, 13. doğum günümü, cızırdayan, kırmızı, yeşil, sarı buketler halinde patlayan kıvılcımları anımsadım. Bu kadar iyi yazabildiğine inanamıyorum, dedi Süreyya. Baba yastıktaki başını bin güçlükle kaldırdı. Onu ben kandırdım. Umarım kızmazsın. Defteri Süreyya'ya verdim, odadan çıktım. Baba ağlamamdan nefret ederdi. Düğünden bir ay sonra Tahiriler, Şerif, karısı, Suzi ve Süreyya'nın birkaç teyzesi akşam yemeğini bize geldiler. Süreyya sebze pilav yaptı. Ispanaklı, kuzu etli pilav. Yemekten sonra yeşil çay içtik. Dörder kişilik gruplar halinde iskambil oynadık. Süreyya, ben, Şerif ve Suzi aynı sehpada oynuyorduk. Baba hemen yanımızdaki kanepede yün bir battaniyenin altında yatıyordu. Şerif'le şakalaşmamı, Süreyya ile küçük parmaklarımızı birbirimize dolayışımızı, karımın saçından sarkan bir bukleyi düzeltişimi seyretti. İçten içe gülümsediğini görebiliyordum. Kabakların titreştiği, bahçelerin cırcır böceklerinin sesiyle dolduğu Kabil gecelerinde gökyüzü kadar geniş bir gülümseme. Gece yarısına doğru baba onu yatırmamızı istedi. Süreyya ile onu kucakladık, kollarını omuzlarımıza attık. Ben onu yatağa yerleştirirken Süreyya başucu lambasını söndürdü. Baba eğilmemizi söyledi, her ikimizi de öptü. Az sonra morfinin de suyunu getiririm, kakacan dedi Süreyya. Bu gece istemem dedi baba, bu gece ağrım yok. Peki dedi Süreyya, battaniyesini üzerine çekti, kapıyı kapadık. Baba bir daha hiç uyanmadı. Highbury'deki caminin araba parkı ağzına kadar doldu. Arabalar, minibüsler, binanın arkasındaki kelleşmeye başlamış çimenliğe bile ikili üçlü sıralar halinde dizildi. Biraz geç kalanlar bir park yeri bulabilmek için caminin kuzeyine 3 ya da 4 sokak ileriye gitmek zorunda kaldılar. Caminin erkekler kısmı 4 köşe geniş bir salondu. Zemin Afgan halıları ve yan yana serilmiş kilimlerle kaplıydı. Ayakkabılarını girişte çıkaran erkekler salonu doldurdu. Kilimlerin üzerine bağdaş kurup oturdu. İmam önündeki mikrofona Kur'an'dan sureler okuyordu. Ben ölen kişinin ailesine yaraşır biçimde kapının yanına oturdum. General Tahir'i de yanıma. Açık kapıdan gelen araba kuyruğunu görebiliyordum. Güneş ışığı dikiz aynalarında parıldıyordu. Durup yolcularını koyu renk takım elbiseler giymiş, başlarına geleneksel hicaplar takmış erkekleri indiriyorlardı. Kur'an'ın sözcükleri salonda yankılanırken babanın Belucistan'da bir ayıyla güreştiğini anımsadım. Baba yaşamı boyunca ayılarla güreşmişti. Gencecik karısını kaybetmek, oğlunu tek başına büyütmek, sevgili memleketini, vatanını terk etmek, yoksulluk, aşağılanma. Sonunda da karşısına yenemeyeceği bir ayı çıkmıştı. Ama o zaman bile baba güreşi kendi koşullarına göre kaybetmişti.